Hayatın sesleri. Hoş geldiniz başkente. Hayatın sesleri başladı. Türkiye'de saatlerimiz 15.04'ü gösteriyor sevgili dinleyenlerimiz ve sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize en içten sevgi ve selamlarımızı yollayarak iyi haftalar diliyoruz hepinize sevgili dinleyenlerimiz. Programı sizler için Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Afşar hazırladılar. Yayınımızı sizlere sevgili Nuri Göktaş ulaştırıyor ve ben Nilgün Doruk. Sizleri de bekliyoruz diyorum programımıza her zaman olduğu gibi. Telefonlarımız hemen hatırlatalım. Program boyunca bizlerle iletişime geçebileceğiniz telefon numaralarımız 0090 312 463 34 19 ve 463 34 21. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr sevgili dinleyenlerimiz. Yine Hayatın Sesleri sosyal medya hesaplarımızın adları Facebook'tan ve Twitter'dan da ulaşabileceğinizi söyledikten sonra şimdi gelin Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki haftanın ilk birlikteliğindeki ilk müziğimizi dinleyelim.
Thank you.
lezzet hikayeleri. Sevgili dinleyenlerimiz, lezzet hikayeleri köşemiz başladı. Gazeteci sevgili Mehmet Efe ile birlikteyiz yine. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar.
Evet, bugün Türk kahvesi konuşacağız. Evet. Türk kahvesinin adını ve ününü duymayan yok herhalde, değil mi? Nasıl hazırlanır, pişirilmesi nasıldır, sunumu nasıldır?
Evet.
Bunların hepsinden söz edeceğiz.
Söz edeceğiz. Aslında aklıma şuradan geldi diye söylemek istiyorum bunu. Evet, Türk kahvesi zaten bizim günlük yaşamımızda olmazsa olmazların başında evet. geliyor. Yani sabah kahvaltıdan sonra...
belki
hatta
uyanmak için
evet. aç karnına, öğle yemeğinden sonra, akşam yemeğinden sonra, bizim hani olmazsa olmazlarımızın başında. Ama bir tabir, arkadaşımla konuşurken ben tadım eğitimi almıştım, geçen haftalarda konuşmuştuk ya, nasıl zeytinyağda tadım uzmanları varsa, hı hı. barista denilen tadım uzmanları varmış kahvede de. Hani onun da eğitimini al o zaman diye sorunca, dedim ki bir araştırayım bunu, nasıl bir şeymiş diye. Oradan da dedim ki yok, önce Türk kahvesini konuşmalıyız. Biz o diğer kahveleri, işte İtalyan kahvelerini ya da evet. Nescafe'leri sonra konuşmak gerekir. Çünkü Türk kahvesi tarih,
başlı başına bir
tabii
kültür.
Başlı başına bir kültür. O da UNESCO yaşayan somut miras arasına girmiş vaziyette Türk hı-hı. kahvesi. Yani standardı var, nasıl yapılacağı, tarifleri, bununla ilgili yaşıyor hali hazırda ve hala kendini geliştirir vaziyette. Bu tür farklılıklarla ilgili yaşayan miras artık o. Yani nasıl antik kentler varsa, o da hali hazırda antik olmayan, yaşayan bir miras olarak UNESCO onu koruma altına almış vaziyette. Türk kahvesinin geçmişine bakıldığında aslında böyle 1500'lü yılların başında biz ilk Türk kahvesiyle tanışıyoruz.
Yemen'den mi geliyor?
Evet, Yemen'den geliyor. Bu hep böyle söylenir evet. zaten. Gerçeği de öyle. Ana vatanı Afrika olsa da, Afrika kıyıları olsa da kültür olarak 1200'lere kadar, hatta 700'lere kadar oradaki tarihçesi, yani Yemen'deki tarihçesine bakıldığında eskiden beri var. Yani bir içecek olarak onu mutlaka kullanmışlar. Hani ilk başta Yemen Türk kahvesi şeklinde değil, ama onu mutlaka işte besin değeri olması anlamında, hayvanlara yedirdiklerinde onlara enerji kattığını, canlılık kattığını farkına varınca kendi yiyecekleri ya da kendi içecekleri hı hı. olarak da hep kullanmışlar. Bizim oraya, yani bize de Yemen valisi getirmiş ilk saraya. Yani bizim oraya dediğimiz Osmanlı'ya hı hı, evet. ilk gelişi. Yemen valisi orada tattıktan sonra bunun güzel bir içecek olduğunu algılayıp padişaha ikram etmişler. Padişah bunu çok sevmiş. Tabii ki çok fazla çeşidi var. Yani normalde bizim damak zevkimize uygun olanı Arabik diye geçen, hı hı. Yemen kahvesi olarak da bilinen o bölgenin, yani Orta Doğu, Güney Orta Doğu Yarımadası'nın alt bölgesinde yer alan kahve çeşidini biz daha çok seviyoruz. Onun dışında Güney Amerika'da da farklı çeşitler var. Ama bizim damak zevkimiz ona uygun. O bölgeden düzenli olarak saraya kahve getiriyorlar. Ama kahve getirmek çok zor iş. Neden? Nem almaması gerekiyor. Gemilerle geldiğinde, gemi o zaman ahşap olduğu için ahşaplardan almasın diye böyle özel kileler yapmışlar. Hı hı. Nem almasın diye yine üstüne özel koruma bezleri koymuşlar. Onun dışında kaliteli olanların bir kısmı develerle gelmiş kervanla. Sıcakta gelmiş ki nem gene almasın, hani korunaklı evet. bir şekilde gelsin.
Kokusunu
diye.
Kokusunu da kaybetmemesi tabii, lazım tabii, ki tabii. Çünkü o cezbedici yanlarından biri de odur.
Orada hemen şöyle bir şey söyleyelim. Mümkün olduğunca zaten kahve çekirdeği kavrulmadan yeşil olarak getirilmeye çalışmış Osmanlı döneminde. Hmm. Şu anda artık hani teknoloji daha iyi, ağzı kapalı,
Vakumlu
torbalar ve saklama koşulları uygun olduğu için şu anda oralarda da kavrulup Türkiye'ye geliyor evet. ya da dünyanın her yerine kavrulmuş vaziyette satışı yapılıyor, ama o zamanlar kahve ticareti yeşil kahve üzerinden
evet.
yapılıyor ki.
Kendi değirmenlerinde evet, öğütülerek aynen. değil mi?
Burada evet. kavruldu zaten, asıl aromatik yapısını da zaten kavurduktan sonra tadını alıyoruz. Hı hı. Yani normal yeşil kahvenin kendi adına onu demlemeye kalktığımızda bu kadar aromatik değil. Hı hı. Ama kavrulduğunda o kavrulma işleminin ne kadar süre yapıldığı bile onun aromasının artmasına sebep oluyor. Hı hı. Normalde Türk kahvesinin 13 dakikanın üstünde kavrulması gerekiyor. Kavrulma derecesi de diğer kahvelerle birlikte 8 ile 15 dakika arasında, aşağı yukarı yakmadan o birazcık da antioksidanları ortaya çıkartmak için böyle 50 ile 80 santigrat derece arasında, yani böyle harlı bir ateşte de değil onu yapıyor, hı hı, olmak. Önceden hani közde kahve diye konuşuyoruz ya.
Evet.
O közde kahve de aslında direkt kahvenin yapımı ile ilgili de değil sadece. Közde kavruluyor olması esas olan. Hmm. Yani harlı ateşte değil de stabil bir sıcaklıkta, hani hep 60 derecede olacak şekilde 12 dakika 13 dakika boyunca onun bakır tavalarda ya da bakır tepsilerde kavruluyor olması gerekiyor.
Evet.
Yani öncelik o kömürde kahve dediğimiz şey, hmm, kömür ateşinde direkt kahvenin pişmesi değil. O da makbul ama öncelik onun o kavrulma, yani aromasını alma anı da çok önemli.
Evet.
O aroma aldırma hali de orada yapılıyor. Normalde biz de yeşil kahve alıp teflon tavada yapmak çok doğru değildir belki ama eğer evimizde bakır tavalar varsa, hani bu yumurta falan,
evet,
sahanda yumurta yaptığımız, onlarda kendimiz de kavurabiliriz. Kendi damak zevkimize göre. Çünkü farklılık içeriyor. Dediğiniz gibi elde değirmenlerde çekiliyor. Farklı dibek diye denilen, hani bizim buğday dövdüğümüz,
evet,
dibeklerde de yapılanı var ama asıl olan, yani Türk kahvesinin aslında mümkün olduğunca ince partiküllere gelecek. Yani kalın olup da kalın olması değil önemli olan. Önemli olan ne kadar ince olursa o kadar tel ve dibine çökecek, o kadar aroması kaynarken üstüne çıkacak. Hı hı. O aromalarla birlikte biz o Türk kahvesinin acı tadını alacağız. O 40 yıllık hatırını
hissedeceğiz
yani.
Şimdi tabii pişirilmesi de çok önemli.
Hı hı.
O da başka bir yönü.
Yani, tabii. Pişirilirken dikkat edilmesi gerekenlerden bir tanesi mutlaka soğuk su kullanıyor olmak. Mümkün olduğunca yani üstüne koyuyor olacağız ve karıştırmadan ilk başlangıçta, hani hemen koyup tıkır tıkır tıkır karıştırmak yerine kendisinin gerçekten o demlendiği hissini vermek adına soğuk suyu koyduktan sonra kaliteli su oluyor olması önemli. Sadece soğuk su değil. Çünkü hani özellikle büyük şehirlerde klor koyuyorlar, hı hı, çeşme sularına. Hani o klorun tadı mutlaka şeyi bastırabilir.
Kahveyi bastırabilir.
Onu bastırmaması adına mümkünse işte aldığımız damacana sulardan kullanıyor olmak. Ve çok kısık ateşte, stabil bir ateşte bunu yapıyor olmak. Normalde bunu sağlamak için demin dediğimiz gibi közde yapılıyordu bu işlemler o dönemde. Hatta çok onaylamamakla birlikte, şu anda ben hiç sigara kullanmadım, kullanmıyorum da, ama nargilenin, hı hı, Osmanlı kültüründe yanında hani nasıl o közde hı hı kullanıyorlarsa o közde kahveyi de kullanıyorlar normalde. Ve yavaş yavaş en az 2 kere taşırarak ya da 3 kere taşırarak, yani taşmadan önce hemen alıp fincana birazını o köpük kısmını koyup ardından tekrar fokurdamasını sağlıyor olmak, hatta alıp bir kere daha fokurdatıyor olmak, Osmanlı döneminde yapılış tarzı ve saray mutfağındaki
yani
tarifte,
yani üçüncüde tamamlamış,
evet,
olmak
üçüncüde
gerekiyor.
Evet, tamamlamış olmak gerekiyor. O aynı şekilde aromasını verebilsin, lezzetini verebilsin diye böyle bir yöntem izleniyor.
Evet, bir de sunumu var.
Tabii.
Sunumu da çok önemli.
Sunumu aslında dünya ticaretinde biz çok yaratıcı bir toplumuz bu anlamda. Hani fincancı katırlarını ürkütmemek kelimesi vardır ya.
Evet.
O gerçekten fincancı katırları yani. Osmanlı için kahve fincanı yapılmaya başlanmış. İlk başlarda yok. Sonrasında özellikle porselen, hani Çin porselenleri ünlüdür ya. Oralardan Çin porseleni Uzak Doğu'dan Orta Doğu'dan Türkiye'ye, Osmanlı mutfağına Çin'i girmeye başlamış ve ilk başlangıcı da Türk kahvesi için fincanla geliyor. O fincanın yapımı, altına konulacak tepsisi, bunların hepsinin özel oluyor olması 40'a yakın kahveci kahve ustası varmış sarayda. Yani günün her anında istendiğinde kahve yapsınlar ve getirebilsinler diye ve bütün tüccarlar Osmanlı sarayına kahve fincanı satmaya çalışırlarmış.
Evet.
Tabii bunun kaliteli olanları sarayda kullanılırken hani daha düşük kaliteleri de artık kahvehane kültürü olarak adlandırdığımız Osmanlı döneminde şairlerin, edebiyatçıların böyle sohbetler ettikleri, eşrafın toplanıp geleceğe dair ya da o bölgenin durumuna dair paylaştıkları, konuştukları yerler kahvehaneler.
Evet.
Ve önceden kahvehane kültürü saraya kadar elit olmayan ama okumuş insanların gidip geldiği. Hani şu anda biraz böyle kahve köşesi diye adlandırdığımız yerler zamanla,
o zaman daha
tabii,
farklı
çok
mekanlardı.
Daha farklı.
Şimdi tabii yanındaki su, yanındaki tabii lokumu, şimdilerde çikolatası hepsi değişti tabii ama o suyun da çok daha farklı bir anlamı var herhalde, değil mi?
Elbette su bununla ilgili farklı söylemler olmakla birlikte öncelik yani Osmanlı'daki saray mutfağında da mutlaka acılık, ağızda kalan acılığı gidermek, bir süre sonra gidermek üzere lokum alınması ve eğer boğazınıza telvek kaldıysa, telvek hani kaçtıysa onun için yanına su konulur diye söyleniyor. Ama mesela bizim kültürümüzde hatta şöyle bir hikaye anlatmıştı dedem. Bir yörük kızı çadırda otururken bir misafir gelmiş, babasının arkadaşı. Demiş ki ne içersin? Yap bir kahve içelim demiş. Kahveyi içmiş. Sonra demiş bir bardakta su var. Suyu içmiş üzerine. Ardından babası geldikten sonra demiş ki ya bir şey ikram ettin mi dostuma? Yok demiş, ikram edemedim. Niye demiş? Demiş ki kahve içtik ya kızım, hani kahve söyledin, kahve getirdi. Ama demiş kahvenin üstüne su içerseniz o kahvenin bir hatırı yok ki demiş.
Aa, evet.
Evet yani o kahve çünkü onun için çok kıymetli bir şey. Hani ağızda o tadın kalıyor olması yöreye göre bu anlamda da farklı.
Evet.
Çünkü kolay ulaşılmadığı için kahveye hani bir saray mutfağında sonrasında içilmek için kullanılırken kahvenin ne kadar acı olduğu, ne kadar damakta kalırsa tadı o kadar hatırı var. Öyle
evet
algılanıyor.
Evet.
O sebepten dolayı siz kahvenin üstüne su içerseniz o zaman onun hatırı kalmıyor, onun da kıymeti kalmıyor diye anlatılıyor böyle.
Ama bizim kahvemizin kıymeti çok fazla.
Çok,
kültürümüzde çok önemli bir yere sahip. 40 yılda hatırı var ama bizim vaktimiz doldu.
Daha Mura'dan bahsedecektik. Bir dahaki sefere onu da anlatalım o zaman.
Tamam.
Ama Kara İnci diye de tarih boyunca konuşulmuş ve Türk toplumu için kesinlikle vazgeçilmez olmuş. Kız istemeye giderken bile ilk yapılan iş bir ritüel olarak yani hayatımızın içerisinde çok kıymetli bir yeri var Türk kahvesinin.
Evet, ama içindeki tuzu da unutmamak
evet
lazım. Çok teşekkür ediyorum
teşekkür
sevgili
ederim.
Mehmet Efe. Haftaya yine birlikte olacağız Lezzet Hikayeleri köşemizde.
Çocuklara düşmesin kimse yılgınlığa. Söyleyin dağlara, rüzgara, yurdundan sürgün çocuklara düşmesin kimse yılgınlığa. Geçit vardır yarınlara, göç yolları görün. Göç yolları döner tersine. Göç yolları göründü. tersine. En büyük silah umut etmek, yadigar kalsın. Çocuklara ateşler yakın doruklarda. Yol verin kanatlı atlara, sürgünden dönen çocuklara, ateşler yakın doruklarda. Geçit vardır yarınlara, göç yolları. Göç yolları döner tersine. Göç yolları göründü bize. Göç yolları döner tersine. Dolsak da göç yollarında, yarın bizim bütün. Göç yolları göründü bize. Göç yolları döner tersine. Göç yolları göründü bize. Göç yolları göründü bize. Göç yolları.
...15.27 Türkiye'de saatlerimiz ve sevgili dinleyenlerimiz, Avrupa'nın başkenti Brüksel'e uzanıyoruz. Telefon attığımızda Euro Akademik Başkanı sevgili Mustafa Ulusoy var. Merhabalar, Hayatın Sesleri'ne hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz. Biz de size kolaylıklar diliyoruz. Evet, bugün iki farklı konuyla ilgili detayları almak istiyoruz sizden. Biri, Antalya'da Göç Şehirleri adlı uluslararası bir çalıştay vardı. Uluslararası bir sivil toplum kuruluşu ve yerel yönetimlerin işbirliğiyle düzenlenen bu çalıştayın detaylarını sizden almak istiyoruz. Oradaki etkisi nedir? Neler söyleyeceksiniz bu konuda?
Evet, sizin de söylediğiniz gibi Antalya'da bir çalıştay düzenlendi. Biz de bu çalıştaya konuk olarak davet edilme şansını yakaladık ve orada hem diğer konukların sunumlarını izledik hem de kendi sunumlarımızı yaptık. Biliyorsunuz bu dönemde, bu yıllarda özellikle göçmenler ve göç konusu, daha da doğrusu sığınmacılar kapsamında aslında bir kavram kargaşası da yaşıyoruz aslında akademik anlamda. Fakat burada tabii genel anlamda bir göç kavramı ele alındı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da benzer bir şekilde göç ve medya konferansına katılmıştık. Antalya'daki konferansta göç kentleri üzerine bir çalıştay idi. Burada özellikle göç alan şehirlerin nasıl bir süreçten geçtikleri, nasıl organize olabilecekleri ve özellikle göç konusunda göçmenlerle, sığınmacılarla ilgili nasıl faaliyetler yaptığı konusunda farklı ülkelerden, farklı kurumlardan kişilerin temsilci olarak geldikleri ve tecrübelerini paylaştıkları bir ortam oldu. Biz de Belçika'dan katılmış olduk ve benim yaptığım sunumda Belçika'daki göç tarihini açıklamış olduk akademik olarak ve arkasından da bugünün problemleriyle ilgili, sorunlarıyla ilgili bazı tespitler teşviklerde bulunduk ve önerilerde bulunduk. Özellikle en fazla dikkat çeken katılımcı Gaziantep Belediyesi'ydi. Kendilerini orada dinleme fırsatı bulduk. Son derece etkin ve verimli çalışmalar yaptıklarını gördük. Kendileri özellikle Suriyeli göçmenler, sığınmacılarla birlikte diğer toplumlardan Türkiye'ye gelmiş olan göçmenlere yönelik çalışmalarını anlattılar. Ağırlıklı olarak Almanya'dan da misafirlerin olduğu bir çalıştaydı bu. Özellikle Kuzey Ren-Westfalia bölgesinde ki Almanya'daki Türklerin büyük bir bölümü bu bölgede yaşamakta. Oradaki uyum meclisleri hakkında sunumlar yapıldı. Oradaki Türklerin nasıl entegre olduklarıyla ilgili, onlara tanınmış haklarla ilgili olarak bir sunumdu. Diğer taraftan Nürnberg şehriyle ilgili bir sunum yapıldı. Bununla birlikte akademik çevrelerden, Gaziantep Üniversitesi'nden ve Akdeniz Üniversitesi'nden de katılımcılar bu sunumları çerçevesinde akademik anlamda göç konusunun ne gibi etkileri ve katkıları olduklarına değinme fırsatı buldular.
Neymiş efendim Belçika, o etkiler ve katkılar acaba? Neymiş o etkiler ve katkılar acaba?
Şimdi göçmenlerin özellikle birer ekonomik unsur olarak ülke ekonomisine ciddi katkılar yaptıkları noktasında akademisyenlerin hemfikir olduklarını gördük. Zira bu kişiler geldikleri dönemlerde belki uyum sorunları yaşıyorlardı, ancak bunların çocukları özellikle o ülkede yetiştikleri için o ülkenin diliyle, eğitimiyle gelecek dönemlerde ülkenin ekonomisinin genç nüfusla daha gelişme imkanı bulabilmesine katkı sağladığını ifade ettiler. Bunun yanında özellikle farklı kültürlerin bir arada yaşayabilmeleri için ciddi bir fırsat sunulduğu ve uyumun bu sayede zenginliği teşvik ettiği ifade edildi. Fakat tabii bu noktada her şey bu kadar da kolayca erişilebilir fırsatlardan mı ibaret? Tabii ki hayır. Bu noktada bizim bir tespitimiz oldu. Özellikle Avrupa ülkelerinde uyumun da henüz çok istenen noktada olmadığını da biz ayrıca tespit ettik. Fakat bir noktaya daha dikkat çekmek gerekiyordu. Onu da burada ifade ettik biz de. O da nedir? Özellikle Türkiye'de bulunan göçmen sayısının, sığınmacı sayısının Avrupa ülkelerinin ortalamalarının çok çok üzerinde olduğuna dikkat çektik. Tabii ki uyumun desteklenmesi, teşvik edilmesi ve farklı kültürlerin bir arada yaşayabilmesi bir güzelliktir dedik. Ancak Batı Avrupa ülkelerinin bir an önce Türkiye'nin üzerindeki bu yük konusunda, tabii göçmenler bir yüktür, sığınmacılar yüktür anlamında ifade etmiyoruz bunu. Fakat bunun mali ve çevresel bir takım getirdiği yüklerin Avrupalı ülkeler tarafından paylaşılması gerektiğini de vurguladık. Çünkü bu konu maalesef biliyorsunuz Avrupa Birliği ile Türkiye arasında yapılmış anlaşmaya rağmen verilmiş sözlerin tutulmadığı bir konu olarak devam ediyor. Biz de bunu bir sorumluluk olarak orada ifade ettik ve dedik ki bir an önce Avrupa ülkeleri bu konudaki sorumluluğu paylaşmalıdır dedik.
Evet, umarız öyle olur sevgili Mustafa Ulusoy. Peki şimdi 24 Haziran'da ülkemizde seçimler var. 14 Ekim'de de Belçika'da yerel seçimler var. Şimdi çifte vatandaş olan Belçikalı Türkler ikisinde de oy kullanabilecekler. Ancak Belçika vatandaşı olmasa bile oturum sahibi Türk vatandaşları da oy kullanabilecekler mi acaba?
Evet, aynen öyle. Bu dönem Belçikalı Türkler açısından heyecanlı bir dönem, çünkü seçmen kayıtlarında isimlerinin yer almadığını her iki seçim içinde kontrol ettikleri bir dönem. Tabii bunlar vatandaş olanlar için, çifte vatandaşlar olanlar için. Belçika bu anlamda gerçekten güzel fırsatlar sunmuş bir ülke. Buradaki yaşayan Türk toplumunun yaklaşık 300 bin civarında bir Belçika'da Türk kökenli nüfus söz konusu. Bunların 230 bin civarı, 200 binin üzerindeki bir bölümü Belçika vatandaşlığını elde etmiş durumda. Dolayısıyla hem seçimlerde oy kullanma hakkına sahip hem de seçilme hakkına sahip. Zira birçok seçilmiş Türk kökenli Belçikalılar. Onlardan birisi de benim aynı zamanda. Fakat burada bir fırsat daha var. Sizin de altını çizdiğiniz bir nokta. O da Belçika vatandaşı olmasa bile Türk vatandaşlığına sahip olan kişilerin Belçika'da aynı belediyede 5 yılı aşkın sürede oturmaları halinde oy kullanabilme haklarının olması. Oy kullanabilecek Türk kökenliler, Türk vatandaşları Belçika'da. Ama bunun için küçük bir işlem yapmaları gerekiyor. Belediyelerde bulunan bir form var. Bu forma isimlerini, soyadlarını, adreslerini, imzalarını yazmak suretiyle bu formları doldurup belediyeye teslim etmek suretiyle oy kullanma hakkına sahip oluyorlar. Bu konu çok önemli bir konu. Tabii ki 24 Haziran seçimleri için Belçika'daki konsolosluklarımız da Türkiye'ye de oy kullanacak Türk kökenli seçmenlerimiz. Ama Belçika'daki seçimlerde de kendi yaşadıkları şehirler hakkında, oluşan politikalar hakkında görüş bildirebilmeleri için, söz hakkı sahibi olabilmeleri için oy vermeleri çok önemli. Ama bunun için vatandaş olmayan kayıt olmaları olmazsa olmaz. Bu konuya da bu şekilde sizin de desteğinize dikkat çekmiş olduk bugün itibariyle.
Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Mustafa Ulusoy. Yine birlikte olmak dileğiyle sağ olun, var olun.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Bütün dinleyicilerimize de buradan selamlarımızı iletiyorum.
Teşekkür ediyoruz. Başkent'ten de Avrupa'nın başkentine selam olsun. Euro Akademik Başkanı sevgili Mustafa Ulusoy Hayatın Sesleri'nin telefon konuydu. Teşekkür ediyoruz tekrar ve yeniden müziğe dönüyoruz.
Başlamasın bu hikaye, eksik kalsın onca yaraların ardından. Yeni bir aşk yaratamazsın, yeni bir aşk yaratamazsın. İstersen hiç başlamasın bu hikaye, onca yaralar ardından. Yeni bir aşk yaratamazsın, yeni bir aşk yaratamazsın. Örselenmiş bir çocukluk, işte benim bütün hikayem. Kaç sevda geçse de yüreğim, başlamasın. Geç kalmışız birbirimize, yanlış kapılarda geçmiş bunca yıl. Dönemeyiz artık ilk gençliğimize. İstersen hiç başlamasın, İstersen hiç başlamasın. Söz verelim. İstersen hiç başlamasın. geç kalmışız birbirimize. Yanlış kapılarda geçmiş bunca yıl. Dönemeyiz artık ilk gençliğimize. İstersen hiç başlamasın. İstersen hiç başlamasın. Söz verelim kendimize.
Sözler ve düşler. Tülin Şen Altınlı yazdı. Sevgiyle anıyoruz. Eve girmek zor geldi bu akşam üzeri işten döndüğümde. Daha doğrusu eve girmek değil, burnundan ciğerlerine, ciğerlerinden bütün hücrelerine ulaşarak insanın yaşama enerjisini tazeleyip bir tür gençlik iksiri etkisi yaratan o güzelim bahar havasından ayrılmak zor geldi. Ama gün akşam oldu ve benim de her zamanki köşemle buluşma vaktim geldi. Pencereyi ardına kadar açıp bahar havasını da aldım yanıma. Sokak lambasına göz kırptım muzikçi. O iyi bilir bu hallerimi. Kimi zaman bir müziğin, kimi zaman bir yaşanmışlığın, kimi zaman da işte böyle havaların etkisiyle kendimi bulduğum yaştan daha dinç ve genç hissettiğimi fark eder hemen. Sahi, önemli olan hangisidir acaba? Bizzat genç olmak mı, yoksa kendini genç hissetmek? Gençken değeri pek anlaşılamasa da, genç olmak her şeye rağmen ve başlı başına güzel elbette. Neden her şeye rağmen? Çünkü genç olmak, çocukluktan yetişkinliğe geçişin tam da dört yol ağzında bulunmak demek bir yanıyla. Kimlik arayışları, kendini kanıtlama çabaları, kalan bütün bir ömrü etkileyebilecek kadar aşamaları demek. Bir de bunlara yetişkinlerin beklentileri eklenince itiraf etmeli ki hiç kolay değil. Yine de güzel, enerji doluluğuyla, nispeten az sorumluluklarıyla, önünde koca bir ömrün uzanıyor olmasıyla güzel. Peki ya genç hissetmek? Aslında bu kavramı doğru tanımlamak gerek. Her şeyden önce genç hissetmek, gençliğe özenti değil. Bir tür yetişkin tesellisi hiç değil. Genç hissetmek, yenilikleri algılamak, olumlu değişimlere çabucak uyum sağlamak, farklı görüş ve yaklaşımlara açık olmak, ne olursa olsun geleceğe umutla bakma gücünü bulmak demek. Bu da genç düşünmek kavramını beraberinde getiriyor, değil mi? Bence insan bunu sağlayabildiğinde fiziksel yaşı kaç olursa olsun hayatındaki genç insanlarla daha kolay iletişim kurup onları daha iyi anlayabiliyor. Hani şu kuşak çatışması denilen ve sadece bireye değil aslında bütün bir topluma boşuna zaman harcatan gereksiz duruma da düşünmemiş oluyor. Genç insanların o en güzel çağı yaşamakta oluşlarını, o dönemi dönülmez bir biçimde geride bırakmışlığın kıskançlığıyla izlemek, hatta daha ileri giderek bizim zamanımızda nutuklarıyla onların ruhunu boğmak kime ne kazandırır ki? Oysa insan genç hissedebildiğinde kalan zamanının niceliğini sorgulamak yerine niteliğini artırmanın yollarını arıyor. İşte o zaman yaşamak, öğrenmek, anlamak ve paylaşmak adına var olan güzellikler, karşı konulmaz bir heyecanın tam ortasında tutuyor insanı. Üstelik keşfetmenin tarifsiz sevincini yaşamaya da devam ediyor insan. Kim ne derse desin, ömrün diğer mevsimlerine bir tutam bahar katabilmek, güzel ve sahip olunası bir erdem. Gün akşama dönüp hava karardığında tıpkı evimizin sokağında olduğu gibi yüreğimizin sokağında da karanlığı ve karamsarlığı dağıtacak bir ışık yakmak gibi bir şey bu. Gün yeniden kendi ışığıyla buluşuncaya kadar kendi umut ışığını hiç söndürmemek gibi bir şey. Güzel şey genç olmak ve genç hissetmek umutlu şey.
Geçmişten kalan, aşka tarif yazdıran, bir Alaturka hüzün, yüzün kıyıma vuran, anne karnı huzuru, çocukluğumun sesi, senden bana, şimdi zamanı sızdıran. Şımartılmamış aşkın, sessizliğe yakın, kim bilir kaç yüzyıldır sarılmamış kolların, sisli kirpiklerin ve gözlerin yağmurlu, yorulmuşsun, hakkını almış yılların. Elfida, bir belalı başımsın. Elfida, beni fark etme sakın. Omzumda iz bırakma, yüküm dünyaya yakın. Elvida, hep aklımda kalacaksın. Elvida, sen eski bir şarkısın. Elvida, beni fark etme sakın. Omzumda iz bırakma, yüküm dünyaya yakın. Elvida, hep aklımda kalacaksın. Şımartılmamış aşkın sessizliğe yakın, kim bilir kaç yüzyıldır sarılmamış kolların, sisliydi kirpiklerin ve gözlerin yağmurlu, yorulmuşsun, hakkını almış yılların. Elvida, bir belalı başımsın. Elvida, beni fark etme sakın. Omzumda iz bırakma, yüküm dünyaya yakın. Elvida, hep aklımda kalacaksın. Elvida, sen eski bir şarkısın. Elvida, beni fark etme sakın. Omzumda iz bırakma, yüküm dünyaya yakın. Elvida, hep aklımda kalacaksın. Başımsın Elvida, beni fark etme sakın. Omzumda iz bırakma, yüküm dünyaya yakın.
Elfida, hep aklımda kalacaksın. Elfida, sen eski bir şarkısın. Elfida, beni fark etme sakın. Omzumdayız bırakma, yüküm dünyaya yakın. Elfida, hep aklımda kalacaksın.
Sonuna geldik Hayatın Sesleri'nin sevgili dinleyenlerimiz. İşte haftanın ilk günü dedik. Birlikteliğimize başladık. Zaman su gibi akıp geçiyor ve işte bitti bile bugünkü Hayatın Sesleri. Bugünlük bu kadar diyoruz. Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Afşar hazırladılar birlikteliğimizi. Sevgili Nuri Göktaş yayınımızı sizlere ulaştırdı ve ben Nilgün Doruk sundum. Yarın 15 haberleri sonrasında siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyenlerini yine başkente bekliyor. Ve her zaman olduğu gibi bir müzikle veda etmek istiyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın.
Ne kadar güzel olduğunu sana anlatamadım. Yasaklar vardı, bozamadım. Teması iman aşkımın dua göz bebeği. Şıp sevdik kızgınlıklarım ve sis düdükleri. Hepsi hepsi kuru muhabbet, muhabbetler sana doğru. Hepsi hepsi kuru muhabbet, muhabbetler sana doğru.
Hayatın Sesleri.
hocam.